SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 30 Haziran 2022 Perşembe yayınımızda karşınızdayız. Kış mevsiminin ilk ayını bugün geride bırakıyoruz. Yılın yarısı da geride kalıyor. 1 Temmuz'un Avustralya'da mali yılbaşı olması dolayısıyla önemli bir gün olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamaları konu alan bölümle başlayacağız. Yeni uygulamalar Avustralya'ya gelme vizelerini de kapsıyor. Bu konuda da yenilikler yürürlüğe girecek. Avustralya hükümeti pandemi döneminde zor durumda kalmasına rağmen Avustralya'yı terk etmeyen meslek sahibi geçici vize sahiplerine kalıcı oturum için özel bir uygulama başlatacak. Ayrıntıları birazdan dinleyebilirsiniz. Cumartesi günü 2 Temmuz Sivas Madımak katliamının yıl dönümü. Avustralya'da yapılacak anmalar konusunda yaptığımız söyleşileri yayınlayacağız. Bugün mesajlarınıza da yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
NATO ile üyelik sürecinin başladığı Finlandiya ve İsveç'e Rusya'dan uyarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde içinde 51 mültecinin cesedinin bulunduğu yük kamyonunun sınırda durdurulduğu ancak denetlenmediği ortaya çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki görüşmede Biden yeni model F-16'ların Türkiye'ye satılması için çalışacağını söylediği iddia ediliyor. Madrid'deki NATO zirvesi sonuç bildirgesinde Avrupa'ya yönelik en önemli tehdit olarak tanımlanan Rusya, gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO üyelik yolunun açıldığı İsveç ve Finlandiya ile herhangi bir toprak anlaşmazlığı olmadığını, ancak NATO'nun iki ülkeye savunma altyapısı inşa etmesi durumunda uygun bir şekilde tepki göstereceğini söyledi.
Раньше не было никаких угроз для них.
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond.
Eğer iki ülkeye NATO askeri teçhizatı ve askeri konuşlanırsa, biz de buna uygun bir şekilde karşılık vermek zorunda kalırız diyen Putin, bize oluşan tehditlere uygun karşı tehditler geliştirmemiz gerekiyor diye konuştu. Neden bunu anlamıyorlar? Aramızdaki ilişkiler çok iyiydi ama şimdi gerilim olacak. Bu bariz ve kaçınılmaz diye konuştu. Bu arada Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başından beri yaşanan en büyük esir takası gerçekleşti. 144 yaralı Ukraynalının iade edildiği belirtiliyor. Madrid'deki NATO zirvesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşme, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olarak kabul edilme sürecine onay vermesinden sonra gerçekleşti. Beyaz Saray yaptığı açıklamada Biden'ın Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında sağlanan mutabakattan memnuniyetini dile getirdiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna'ya savunma desteğinin sürmesi konusunda iki ülkenin kararlı tutum sergilediği belirtildi. Görüşmede Ege ve Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı. Türk kaynaklar ise ikili görüşmede Türkiye'nin F-16 modernizasyonu ve yeni savaş uçağı taleplerinin gündeme geldiğini belirtti. Biden'ın da Washington'a iner inmez F-16 konusunu çözmek için çalışacağım ve Kongre'den geçmesi için gayret göstereceğim ifadelerini kullandığı belirtildi. Madrid saatiyle Salı akşamı Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yolu açılırken Türkiye ile imzaladığı NATO üyeliğine ilişkin mutabakat nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmedik diye konuştu. İsveç gazetesi Aftonbladet'e açıklamalarda bulunan Lind, terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı, Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok dedi. Lind ayrıca İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini de söyledi. Mutabakatta Türkiye'ye verilen güvenceler arasında başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırması yer almıştı. Türkiye'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da teröristlerin iadesini tekrar gündeme getireceklerini söyledi.
Mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği hem Finlandiya'da 6 PKK'lı 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz.
İsveç parlamentosunda Kürt kökenli bağımsız milletvekili Emine Kakabave de mutabakatı İsveç siyasi tarihinde kara bir gün olarak niteledi. Milletvekilinin de Türkiye tarafından istendiği iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bir kamyonun içinde havasızlık ve sıcaktan hayatını kaybeden 51 mülteci konusunda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yetkililer, mültecilerin cesetlerinin bulunduğu kamyonun sınırı geçerken durdurulduğunu ancak denetlenmediğini belirtti. Texas valisi Greg Abbott, kaynak sıkıntısı yüzünden sınır güvenliğinin kamyonu denetlemediğini söyledi. Vali, kaynak sıkıntısı yüzünden tüm kamyonların denetlenemediğini söylemesine rağmen eyaletin otoyollarında ilave kontrol noktaları oluşturacağını belirtti.
As you all surely know, the truck passed through a border point.
Bildiğiniz gibi kamyon sınırdan denetlenmeden geçti. Çünkü gümrük yetkililerinin tüm kamyonları denetleyecek kaynağı yok. Bu yüzden de gümrük yetkilileri bu hayatları kurtaramadı diye konuşuyor vali. Dünya Sağlık Örgütü devam eden maymun çiçek salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. 17 Haziran'dan beri 1310 yeni vakanın tespit edildiğini belirten örgüt, 8 yeni ülkede hastalığın ortaya çıktığını açıkladı. Tespit edilen toplam vaka sayısı 3400'ü geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Abdi Mahmut, devam eden salgının yayılması durumda risk altındaki hamile kadınlar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlara tehdidin artacağını söyledi. Britanya'da 2 vaka ve İspanya ve Fransa'da takip edilen vakaların endişe yarattığını söyleyen uzman, çocuk dediklerinde kastettiklerinin 18 yaş altı insanlar olduğunu ve özellikle de 17-18 yaşındaki erkeklerin riskte olduğunu söyledi. Henüz bir vaka tespit edemediklerini ancak bu yaş grubundan endişe ettiklerinin altını çizdi. Avustralya'da yaşlı bakım sektörü temsilcileri federal hükümetin destek fonlarını enflasyon oranında arttırmaması kararının nedenini açıklamasını istiyor. Enflasyon oranının %5'i geçtiği bir dönemde federal hükümet yaşlı bakım sektörüne verilen desteğin 2022-2023 mali yılı için %1.7 artacağını açıklamıştı. Yaşlı ve Toplumsal Bakım Hizmeti Derneği'nden Paul Sadler, masrafları karşılamakta zorlanan sektör için desteğin gerekenden çok daha az olduğunu söyledi. Mevcut enflasyon koşullarında %1.7'lik artışın aslında kapsamlı bir kesinti anlamına geldiğini belirtti. New South Wales eyaletinde de bugün okullar kapalı. Öğretmenler 2 haftalık okul tatilinin başlamasından bir gün önce grev kararı aldı. Binlerce öğretmen bu sabah Sydney şehir merkezinde protesto gösterisine katıldı. Öğretmenler New South Wales hükümetinin %3,5'luk zam teklifine itiraz ediyor. Öğretmen Federasyonu Başkanı Angelo Gavrilatos, öğretmenlerin greve gitmekten başka çaresi olmadığını söyledi.
Our most recent meeting with the government has not produced any breakthrough.
Hükümetle yapılan son pazarlıkların sonuç vermediğini belirten yetkili, hükümetin maaşlar için ve ağır iş yüküne karşı bir adım atmayı reddettiğini, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bugün Sydney'de toplu taşım sektörü çalışanları da greve devam ediyor. Raylı Sistem, Tramvay ve Otobüs Sendikası, Kore yapımı tren filosuna yapılacak güvenlik önlemleri hakkında hükümetle fikir ayrılığı yaşıyor. Ulaştırma Bakanı güvenlik için 264 milyon dolar harcanacağına yönelik sözlü güvence verse de sendika yazılı güvence ve kapsamlı bir paket istiyor. Güney Avustralyalı uyuşturucu tüccarı Dominic Pere, 1994'te Adelaide'deki Ulusal Suç Kurumu'na yönelik bombalı saldırıdan suçlu bulundu. Pere, içinde bomba olan bir paketi ofise gönderip polis görevlisi Jeffrey Bowen'ı öldürmek ve avukat Peter Wallace'ı ağır yaralamakla suçlanıyordu. Pere 1994'te saldırıdan kısa süre sonra suçlanmış ama delil yetersizliği yüzünden suçlamalar düşürülmüştü. Şimdi 64 yaşında olan Pere, 2 yıllık bir soruşturma sonrası 2018'de aynı suçtan dolayı yeniden suçlanıp tutuklanmıştı. Avustralya Enerji Piyasası Operatörü 30 yıllık bir yol haritası açıkladı. Enerji dağıtım ağına 12 milyar dolarlık yatırım çağrısı yapan operatör, yatırım sürecinin hemen başlaması gerektiğini belirtti. İşçi Partili Federal Hükümetinde benzer bir planı var ancak operatör sürecin hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin ek göstergelerinde artış ile en düşük emekli maaşının 3000 liraya yükseltilmesini içeren torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında teklif metninde değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklifi eklendi. Teklif yasalaşırsa en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu'yu vuran sel felaketinin ardından bölgeye giden Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu. Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin özellikle ulaştırma ağını vurduğunu belirtti. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık COVID-19 verilerine göre 20-26 Haziran'da 26 bin kişinin testi pozitif çıktı ve 17 kişi hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 43 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Avustralya çapındaki hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu Perth'te genelde güneşli 19 derece, Adelaide yağmur azalıyor 15, Melbourne parçalı bulutlu 13, Hobart yağmur bekleniyor 11, Canberra bulutlu 13, Sydney genelde bulutlu 19, Brisbane yağmurlu 21, Cairns yağmurlu 25 ve Darwin yağmurlu 25 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonra size İsmail Kayan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. 1 Temmuz Avustralya'da mali yılbaşı olması dolayısıyla önemli bir gün. Haberlerden sonraki bu ilk bölümde yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamaları konu alan bölümleri yayınlayacağız. Yeni uygulamalar Avustralya'ya gelme vizelerini de kapsıyor ve bu konuda da yenilikler yürürlüğe girecek. Avustralya hükümeti pandemi döneminde zor durumda kalmasına rağmen Avustralya'yı terk etmeyen meslek sahibi, geçici vize sahiplerine kalıcı oturum için özel bir uygulama başlayacak. Ayrıntıları birazdan dinleyebileceksiniz. Cumartesi günü 2 Temmuz, Sivas Madama katliamının yıl dönümü. Avustralya'da yapılacak anmalar konusunda Sydney'den Abbas Nazi'nin dede ve Melbourne Alevi, Avustralya Alevi Federasyonu'ndan Suzan Sakay'la yaptığımız söyleşileri yayınlayacağız. Bugün mesajlarınıza da yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Turkish SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Yarın 1 Temmuz yani yeni mali yılın başlangıcı. Yeni mali yılla birlikte pek çok yeni uygulama devreye giriyor. Bu bölümde bunlardan çeşitli alanlardaki bazılarını özetleyeceğiz. Daha önce de dinleyicilerimize yansıttığımız gibi işsizlik ödeneği alanlar 4 Temmuz tarihinden itibaren bu ödeneği hak etmek için puanlama sistemine geçecek. İşsizler her ay 100 puan toplayacak aktivitelerde bulunacak. Bu konudaki ayrıntıları 20 Haziran günü yayınladığımız podcast'ta bulabilirsiniz. Podcast'ı sbs.com.au/turkish adresindeki sayfamızda dinleyebilirsiniz. Yarından itibaren geçerli olacak diğer değişikliklerden biri vergi alanında yapılan değişiklikler. 1 Temmuz'dan itibaren vergi dairesi sahibi olduğunuz kripto paranın hesabını sormaya başlayacak. Yine en önemli değişikliklerden biri işverenlerin çalışanlar adına yatırdığı superannuation payı. Bu pay %10'dan %10,5'a yükseliyor. İşverenler pay periyotlarında çalışanın süper payını hesaplarken %10,5'tan hesaplayacak. Yapılan iş 1 Temmuz'dan önce yapılmış olsa bile maaş hesaplama işlemi 1 Temmuz veya sonraki günlerde yapılıyorsa süper payı %10,5'tan hesaplanacak. 1 Temmuz'dan itibaren 60 yaş ve üzeri olanlar süperlerine küçültme katkısı olarak adlandırılan katkı yapabilecek. Eğer daha küçük bir eve geçmek amacıyla evinizi sattıysanız $300,000 kadar süperinize yatırabileceksiniz. Daha önce bu katkıyı ancak 65 yaşında olanlar yapabiliyordu. $420'lık hayat pahalılığına karşı bir seferlik ödeme 10 milyon Avustralyalıya vergi iadesi olarak ödenmeye başlanacak. Vergi geri ödemesi olacağı için genellikle ödenecek vergi de indirimle gerçekleştirilecek. 5 yaş veya altında birden fazla çocuğu olan aileler, ikinci ve diğer çocuklar için daha yüksek oranda Child Care Subsidy, CSS alabilecek. Ailelerin çoğu için yüksek seviyede destek Mart'ta başladı. Ancak farklı çocuklar için, farklı seviyede destek alan çiftler için artış Temmuz başında geçerli olacak. 7 Mart'la Temmuz 2020 arasında yüksek destek ödemesine hak kazanmış olanlara ilave ödeme yapılacak. Asgari ücret de yarından itibaren %5,2 oranında artıyor. Yani asgari ücretle haftada 38 saat çalışan bir işçi haftalık $40 fazla para alacak. Bu artış en az 200 bin kişiyi kapsayan bir artış. Çeşitli sektörlerde çalışan ve bir toplu sözleşme kapsamında bulunan 2 milyon 700 bin kişinin asgari ücreti ise %4,7 artacak. Haftada $869.60'in üzeri kazananlar bu kategoride. Hava yolları, ağırlama ve turizm sektöründe toplu sözleşmeli olarak asgari ücretle çalışanlar ise ücret artışlarını ancak Ekim ayında görecek. Yarından itibaren elektrik faturaları da artıyor. Superannuation konusunda geçen mali yıla bakacak olursak durum parlak değil. Yeni açıklanan veriler, tüm Avustralyalıların geçen mali yılda superannuation'larında %3 kayıp yaşadığını gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, 50 yaşında superannuation'da 150 bin doları biriken bir kişinin kaybı %2.8, 65 yaşında süperde 250 bin doları olan bir kişinin kaybı ise 7 bin dolar oldu. Biraz önce dinlediğiniz bölümde elektrik fiyatlarının da yarından itibaren artacağını belirttik. Bugün Victoria'da eyalet başbakanı Daniel Andrews bu konuda bazı planları açıkladı. Yarından itibaren Victoria'lılar hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında eğer daha ucuz elektrik için diğer elektrik şirketlerini araştırırsa hükümetten tek seferlik 250 dolarlık bir yardım alabilecek. Bu yardımdan önümüzdeki bir yıl içinde yararlanılabilecek. Bu ödeme, Victoria hükümetinin uyguladığı Energy Saving Bonus programının bir parçası olacak. Bu programda indirim kartı olan Victoria'lılara yılda elektrikte 2973, gazda 1644 dolara kadar indirim uygulanabiliyor. Eğer zaten Energy Saving Bonus'tan 250 dolarlık indirim alıyorsanız, bugün ilan edilen 250 dolara da ayrıca başvurabilirsiniz. Bu 250 doları almak için Victoria Enerji Karşılaştırma internet sitesine girecek ve kayıt yaptıracaksınız. Bunun için bir koşul yok. Bu ödeneği almak için size hizmet sağlayan elektrik şirketini değiştirme zorunluluğu da yok. İnternete erişimi olmayanlar Victoria Enerji Compare yardım hattını 1800-000-832 numaradan arayıp kayıt yaptırabilecek. Evet, Victoria hükümeti indirim kartı olanlara 250 dolarlık elektrik faturası destek yardımı sunuyordu. Bu bugünkü açıklamayla herkese yayılmış oldu. Tek şart sadece elektrik fiyatlarını karşılaştıran hükümet internet sitesinde kayıt yaptırmanız. O sayfaya girmişken tabii ki ucuz bir şirket var mı diye de bakmakta fayda var zaten. Hükümetin Victoria'lılara o sayfaya yönlendirmesi ve orada karşılaştırma yapmalarının sağlanması da bu amacı güdüyor. Eğer daha ucuz elektrik varsa ona geçmenize teşvik etmek hükümetin amacı. Başbakan Daniel Andrews bir saat kadar önce Twitter'da halka çağrı yaparak internet adresine hücum edip çökertmemeye gerek olmadığını, çünkü bu önümüzdeki 12 ayda bu başvurunun yapılabileceğini söyledi. Zaman var. Konuyu değiştireceğiz, daha doğrusu mesajlarınıza geçeceğiz ama önce bir de hava durumundan bahsetmek istiyorum. Avustralya Meteoroloji Bürosu bu sabah önümüzdeki 5 günde Sydney'de aşırı yağıştan kaynaklanan taşkınlar olabileceği uyarısı yaptı. Aslında bu uyarı yalnızca Sydney değil, Queensland ve bütün New South Wales'i kapsayabilir. Çünkü epey ciddi miktarda yağmur bekleniyor. Tahminlere göre yarından itibaren salı gününe kadar Sydney'de 60 ile 170 mm arası yağış düşme ihtimali var. Sydney'de yağışsız geçen Haziran ardından oldukça yağışlı bir Temmuz görülecek. Şimdiden yağışların Temmuz yağış ortalamasını aşacağı tahmin ediliyor bu önümüzdeki 5 günde yağacak yağmurlarla. Yağışlar daha çok kuzey bölgesini, New South Wales'i ve Queensland'ı etkileyecek. Evet, mesajlarla devam ediyoruz. Senden dinliyoruz Nejat.
Evet İsmail, Halilçe Rumuzu dinleyicimiz. Çalışma Bakanı Bilgin'i dinledim. Sanki Kızıl Meydan'da Lenin konuşuyor, o kadar çalışandan, ezilenden yana ki gözüm yaşardı. Ben bunları hep yanlış anlamışım. Demek ki sandık yakın, çok yakın. Hadi troller, malzeme çıktı demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Türkiye'nin NATO için veto hakkının fazla bir etkili olamayacağını anlayan Sayın Erdoğan geri adım attı. Terör konusunda bu ülkeler sözlerini tutmazlarsa ne olur? Bu da büyük sorun olabilir mi? Zaman gösterecek diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, yaşasın AKP, şimdi jelibon rezervi buldu. 23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in bile bu duruma inanması ve gerçekmiş gibi anlatması Türkiye'nin kimlerin elinde nasıl kaosa koştuğunun ispatıdır. İşte bu yüzden tarihini bilmeyen ve siyasetten bir haber yaşayan insanların oylarıyla benim oyum bir değildir denilen bir noktadayız demiş bu dinleyicimiz. Ülkede kayda değer petrol olsaydı eğer hiçbir kuvvet o petrolü çıkarmamıza engel olamazdı. Lozan üzerinden yalanlar uydurarak halkın umutlarıyla alay ederek saltanatını devam ettiriyor bu iktidar. O bakımdan Lozan'ı bilmeyen bir kitlenin oy verip ülkeyi vatan hainlerine teslim etme hakkı yoktur demiş Fatoş Hanım. Bir de yeni şeylerimizi dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum. NATO zirvesi sonrası tüm dünya ülkeleri dünya 5'ten büyüktür diyen başkomutan dünya lideri Erdoğan'ın dik duruşunu ve masada aldığı zaferini konuşuyor. ABD başkanını bile 1 saat 20 dakika karşısında oturtan Başkan Erdoğan'ı bir kez daha kutluyoruz demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler Necat. Mesajlarınızla devam edeceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Şimdi vizelerde yapılacak değişikliklerle ilgili bölümle devam ediyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren Avustralya göçmen vize programlarında da önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor ve Avustralya'ya yerleşmek isteyenlere yeni fırsatlar yaratıyor. Bu değişikliklerin COVID-19 pandemisinin yarattığı olumsuzlukları gidermeyi amaçladığı da bir gerçek. Bir Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek vize değişiklikleriyle meslek sahibi göçmenlere sürekli oturma izni edinmeleri konusunda yeni olanaklar sunulacak. Yabancılara çalışarak tatil yapma imkanları da artıyor. COVID-19 salgını nedeniyle Avustralya'ya giriş yapamayan öğrencilerin de uğradığı kayıplar karşılanıyor. Göçmen ajantası Visa Envoy'dan avukat Ben Watt, vizelerde yapılan değişikliklerin COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik zararları giderme yönünde heyecan verici fırsatlar yarattığını söylüyor.
It's very difficult for a lot of people and a lot of industries to fill staff shortages, especially in certain skilled fields like the hospitality, but also the tech industry, the mining, the farm.
What? Pek çok kişi ve ağırlama, teknoloji, madencilik ve tarım sektörü gibi pek çok sektörde eleman açığını kapatmak çok zor. Her sektör nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu durum sisteme çok sayıda insanın pompalanmasını da beraberinde getiriyor diyor. Watt ayrıca yapılan vize değişikliklerinin belli vizelerde çok zor durumda kalmalarına rağmen pandemi sırasında Avustralya'dan ayrılmayan bazı vize sahiplerini de ödüllendirdiğine işaret ediyor.
There was a lot of difficulties for people who were here on temporary visas during COVID because there was a lot of uncertainty.
Peki vize programında değişiklikler neler? Meslek sahiplerine verilen aranan meslekler geçici 482 numaralı vize sahiplerinin sürekli oturum başvurusu yapması oldukça kolaylaştırılıyor. 1 Temmuz'dan itibaren işverenleri tarafından Avustralya'da yaşaması için aday gösterilen 482 numaralı vizesi olanlar, TRT olarak adlandırılan Temporary Residence Transition vizesine başvurmalarına izin verilecek. Bu imkan 2 yıl sonra tekrar kaldırılacak. Work Visa Lawyers adlı hukuk bürosundan avukat Luke Edwards, bu geçici değişikliğin bu tür vize sahiplerinin kalıcı hale gelmesini kolaylaştıracağını söylüyor.
My clients and people I've heard from are very excited to now have the opportunity through the work they've been doing to stay on in Australia and get the permanent residency.
Bu vizeye başvurmak için 1 Şubat 2020 ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Avustralya'da en az bir yıl yaşamış olmak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü SBS News'e yaptığı açıklamada yüksek becerilere sahip göçmenlere pandemi boyunca Avustralya'da kalmayı seçmelerinden dolayı özel bir muamele ile vatandaşlık yolunun açıldığını kaydetti. Bir diğer değişiklik 457 numaralı vize sahiplerini ilgilendiriyor. Bu vize sahipleri de TRT yoluyla sürekli oturma iznine başvurabilecek ve bu vize sahiplerine uygulanan yaş kısıtlaması kaldırılacak. Edwards, 45 yaş üzeri bu vize sahiplerine daha önce çok ender durumlar dışında sürekli oturma izni imkanı verilmediğine işaret ediyor.
Some people who've been working in Australia for a very long time now, sponsored by their employers, and they've, you know, weren't able to achieve permanent residency for one reason or another while they were younger.
Yaş sınırını kaldıran bu uygulamada 2 yıl yürürlükte kalacak. Yaş sınırlamasından kurtulmak için başvuranların 1 Şubat 2020 ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Avustralya'da yaşamış olmaları gerekiyor. Yeni mezunlara yönelik de vize değişiklikleri yapıldı. Covid-19 sınırlamaları nedeniyle Avustralya'ya gelemeyen geçici mezun vize sahiplerine yeni vize başvurusu yapma imkanı getirildi. Bu imkandan yararlanmak için kişinin bu kategoride geçerli bir vizesi olması veya vizesi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra dolmuş olması gerekiyor. Bu kişiler 1 Şubat 2020 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında da Avustralya'da bulunmuyor olmalı. Bu vizeden eski veya güncel vize sahibi 30 bin kişinin yararlanabileceği hesaplanıyor. Covid-19 nedeniyle sınırlar kapanınca çalışarak tatil yapmak isteyenler Avustralya'ya gelemedi ve bu kategoriye bağlı sektörler zor durumda kaldı. 1 Temmuz'dan itibaren bazı ülkelerden geleceklere yönelik bu kategorinin kotası bir yıllığına %30 artırılıyor. Brezilya ve Moğolistan'da 1 Temmuz'dan itibaren çalışarak tatil yapma vizesi verilecek ülkeler arasına giriyor. İtalyan ve Danimarkalılara bu vize için uygulanan yaş sınırı 30'dan 35'e yükseltiliyor. İki Temmuz Cumartesi günü, 29 yıl önce Sivas'taki Madımak Oteli'nde ölenler için Avustralya'nın Alevi Toplumu Anma Etkinlik, Avustralya'da Alevi Toplumu Anma Etkinlikleri düzenliyor. Sydney'den Abbas Nazerinde de bize Sydney'deki etkinlikler hakkında bilgi verdi.
2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde ölenler anısına Türkiye'de ve dünya çapında çeşitli anma törenleri düzenlenecek bu cumartesi günü. Sydney'deki evet. Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma için Abbas Nazenin dedeyi aradık. Abbas Bey, bize öncelikle Madımak'ta olanların Alevi toplumu için ne anlama geldiğini anlatabilir misiniz acaba?
Tabii ki hocam. Şimdi Madımak'taki kara leke hiçbir zaman unutulmayacak. Orada 33 canı Hunlarca yaktılar. Bu yakanlar şeriat adına yaktılar. Allah adına yaktılar. Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu. Sivas'ta yakılacak denildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir katliam dünyada görülmemiş. Yani ben senin için, ben senin gibi düşünmezsem, sen benim gibi düşünmezsen yakmak mı gerekiyor, öldürmek mi gerekiyor, vurmak mı gerekiyor? Bu insanlığın çok utanç bir yüz karasıdır efendim. Şimdi 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak takvimde kaç yaprak, senede kaç bahar geçince unutulur bu katliam? Silinir mi hafızalardan? Gözlerimiz unutur mu gördüklerini? Burunlarımız unutur mu olay yerindeki o yanık ve keder kokusunu? Kulaklarımız unutur mu duyduğu çığlıkları? Kaybettiğimiz canlarımızın yakınlarının gözlerinin içine gözlerimizi kaçırmadan bakabilecek miyiz? Sivas'ta canlar yandı hocam. Sivas'ta türküler yandı. Sivas'ta semahlar yandı. Şiirler yandı. Umutlar yandı. Muhabbet yandı. Unutmadık. Unutturmayacağız. Biliyoruz ki sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Ben Musa'yım, sen Firavun. İkrarsız haini layin. Üçüncü ölmem bu hain. Pir sultan ölür, yine dirilir. Canlar, biliyor musunuz? Suyun yetmediği iki yer var. Birisi Kerbela, biri de Madımak Oteli. Eğer orada o canlara bir sultan olsaydı, bu katliamlar bu kadar olmayacaktı. Ne yazık ki 33 canımızı, bilim insanlarımızı, ozanımızı, yazanımızı Müslümanlık adına yaktılar. Sizin hiç Gülsüm adında 22 yaşındaki bir Gonca gülünüz soldu mu? Bu gonca gülünüz ateşlerde yandı mı? Daha sonra 9 yaşında Koray, 12 yaşında ablası Menekşe. Yani bunlar insanın özü yüreği tutmuyor. Nasıl anlatayım ben size? Şimdi Alevi'nin değişini yakarsanız, Alevi'nin türküsünü yakarsanız, Alevi'nin semanı yakarsanız, Alevi'nin insanlığını yakarsanız geriye ne kalıyor? Aslında yobazlar bilmiyor ki Aleviler Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşıdır. Neyse, bunlar tabii ki böyle 1-5-10 dakikayla anlatılacak bir şey değildir.
Abbas Bey, şimdi 29 yıl geçmiş üzerinden Madımak'ta olanların 29 evet. yılda değişiklik, bir gelişim, bir düzelme oldu mu sizce Türkiye'de?
Hayır efendim, hayır. Daha tersine gidiyor. Bilhassa şimdiki hükümet daha acımasızca zulmediyor. Düşünebiliyor musunuz? Biraz önce dedim ya, 20 milyon, 25 milyon Alevi toplumu Türkiye'nin temel taşıdır. Bu insanların haklarını verilmiyor. Alevilerden vergi alınıyor. Alevilerden efendim askere gidiliyor. Alevilerin cemevinde elektriğine, suyuna vergi alıyor. Ama camilerde bunlar hepsi bedava oluyor. Böyle bir şey olabilir mi günümüzde hocam? Şimdi gerek Avrupa toplumu, gerekse Türkiye'nin birçok yerlerinde, Avrupa'da da dahil, Madımak Oteli'nin müze olmasını istediler. Ne yazık ki başaramadılar ve otelin altında kebap yanıyor, kebap pişiriliyor. Bu da insanlığın yüz karası hocam.
Abbas Bey, şimdi merkezinizde bu cumartesi anma töreni düzenlenecek. Bize bu tören hakkında da bilgi verebilir misiniz acaba?
Memnuniyetle. Tabii ki törenimiz akşam saat 6'da olacak. 3 Water Street Lidcombe'de. Arz eden canlar Sivas şehitleri ve diğer şehitlerimiz adına lokmalarını getirebilirler. Orada işte konuşma olacak, şiirler okulacak, semah yürünecek. Canlarımızı anacağız efendim.
Abbas Bey, sosyal medyadan takip edebilecek miyiz gelemeyenler için veya Avustralya'nın diğer bölgelerinden takip etmek isteyenler için soruyorum.
Tabii tabii tabii. Derneğimizin yönetimi onu sosyal medyada koyacak efendim.
Facebook hesabınız var herhalde. Oradan takip edebileceğiz
var.
Yani.
Var efendim, var.
Abbas Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
Efendim, ben de teşekkür ederim de eğer zamanım varsa bir şiirle noktalamak istiyorum.
Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Kalem kibrit kalemfil. Bulut kaynamasın Sivas elinden. Semah dönmesin Fatma ile Ali. Sevgiyi de yakarlar yüreğinden. Yine ölür, yine dirilir Pir Sultan. Sazlar çalınmasın Sivas elinde. Bakarsın türküleri de yakarlar bu yobazlar. Gök Madımak acıyla tohuma durur. Anadolu bu. Kim bilir gün gelir, göm gök Madımak olur yüreklerde. Sevinçleri, düşleri, ılık, sıcak insan her biri. Utanıyor, utanıyor Temmuz temizliğinden. Anadolu'mda yarını yakıyor birileri. Alevlerden geriye kirli iz kalır. Duyan kulaklarda sonsuz bir çığlık, yüreklerde acı bir iz. Çok Pir Sultan doğar kanlı Sivas'ta. İnsan yakabilen, düşünce hasta, ulaşmaz sevmeden insanlık dosta. Yürekleri paslı paslı, kör, kör bunlar. Yakmada tanı, yakmada sev, yakmada gör. Çok teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum, iyi günler.
Melbourne'daki etkinlikleri de 2 Temmuz anma etkinliklerini de Avustralya Alevi Federasyonu organize ediyor. Suzan Saka bize Melbourne'da bu cumartesi yapılacak anma etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Melbourne'deki Avustralya Alevi Federasyonu da bu yıl Madımak anması düzenliyor. Federasyonun yönetim kurulu başkanı Suzan Saka ile konuştuk. Suzan Hanım, son birkaç yılda Covid ile ilgili kurallar yüzünden sınırlı veya sosyal medya üzerine etkinlikler düzenliyordunuz. Bu yılki planlarınız nedir acaba?
Evet Necat Bey, sizin de söylediğiniz gibi son 2 senedir Covid'den dolayı çevrimiçi çalışmalar yaptık Sivas katliamına dair. 2020 yılında sadece sanatçılar ve görevli yöneticilerin dışında kimseyi kabul edemedik. Ve Avustralya Levi Bektaş Federasyonu'nun Facebook sayfasından yayınladık. Geçen sene hiçbir şekilde buluşma imkanımız yoktu. Dolayısıyla Türkiye'den sevgili Mazlum Çimen, Nesim Çimen'in oğlu ve Yeter Gültekin Almanya'dan Hasret Gültekin'in eşiyle Sivas katliamıyla ilgili iki bölümlük bir söyleşi gerçekleştirdik ve yine onu sayfamızda yayınlayıp toplum bireylerimizle paylaştık. Açıkçası bizim için yeni bir deneyim oldu. Özellikle çevrim içi çalışmaları ilk defa yapıyor olmak, bununla birlikte birebir Sivas katliamında yakınlarını kaybeden canlarımızla konuşup hala adaletin yerini bulmaması ve Türkiye nezdinde ve dünya nezdinde bir insanlık suçunun zaman aşımına uğramasından dolayı öğrendiklerimiz hepimizin acısını perçinledi. Bu sene iki sene sonrasında bu sene ilk defa tekrar toplum bireylerimizle yüz yüze 2 Temmuz Madımak katliamı anmasını gerçekleştireceğiz. Biz bu anlamda hem toplumumuzla birlikte bir arada olacağımız için mutluyuz. Çünkü 2 Temmuz sadece Aleviler için değil, insanım diyen demokrat aydın bütün kesimler için kanayan bir yara. Ve o gece genelde çok duygusal geçiyor. Yakılarak 33 kişinin 8 saat televizyonda gözlerimizin önünde devletin kontrolü altında böylesi bir katliamı sanırım yüzlerce yılda geçse kimse unutmayacak. Bu seneki çalışmamız sabah, cumartesi sabahı yani 2 Temmuz sabahı sabah 9'da Alevi Anıtı ziyaretiyle başlayacak. Coburg Lake Reserve'de biliyorsunuz dünyadaki ilk ve tek Alevi Anıtı Melbourne'da bulunuyor ve bu anıt Alevi katliamlarını simgeleyen bir anıttır. Dersim Maraş, Çorum ve Sivas katliamı. Sonrasında da akşam saat 7'de Hallacı Mansur Cemevinde de kısa bir anma programımız olacak.
Suzan Hanım, bu sene internetten yayın yapmak zorunda değilsiniz. Ama yine de internetten takip edebileceğiz herhalde oradaki etkinlikleri.
Yani açıkçası programımızın, anma gecemizin zaten çekimleri olacak. Sonrasında muhtemelen yayınlayabiliriz. Canlı yayın yapmayı düşünmüyoruz açıkçası. Ama bununla birlikte Almanya menşeli ve İngiltere'den program sunucusu olan Can TV program sunucusu şu an Avustralya'da ve 2 Temmuz günü Melbourne'u ziyaret edecek. Sabah Alevi Anıtı ziyaretiyle başlayıp cemevimizdeki çekimlerle birlikte akşam anma programını da çekecekler. Ve daha sonrasında da Can TV'de yayınlanacak. Yayınlanır yayınlanmaz da zaten biz tekrar Facebook sayfamızda paylaşacağız takipçilerimizle, izleyicilerimizle ve üyelerimizle.
Covid öncesi, pandemi öncesi kaç kişi katılıyordu bu etkinliklere, bu anma törenlerine ve şimdi kaç kişi bekliyorsunuz acaba?
Açıkçası yani şu an için sayı verme imkanım çok söz konusu değil. Sizler de biliyorsunuz aslında hala Covid vakaları her gün devam ediyor ve azımsanacak sayıda değil ve yine bir sürü toplum bireyimizi yitiriyoruz. Bununla birlikte bu sene grip salgını da çok şiddetli bir şekilde toplum içerisinde devam ediyor. Dolayısıyla sanatçılarımızdan olsun, yöneticilerimizden olsun, katılımcılarımızdan olsun o gün Covid olan veya grip olan toplum bireylerimiz ve görevlilerimiz katılamayacaklar. Biz de özellikle hem Facebook sayfamıza yaptığımız duyurularda hem de toplumla paylaştığımız mesajlarda Covid belirtileri hisseden veya grip hastalığı yaşayan canlarımızın gelmemesini özellikle rica ediyoruz ki hem kendilerini korumak için hem de toplum bireylerimizi korumak için. Ama normalde normal koşullarda daha doğrusu bizim kurumumuzun salonu yaklaşık 350 ve 400 kişiyi ağırlıyor ve Sivas anması genelde çok kalabalık oluyor. Sandalyelerin dışında da ayakta bir sürü izleyici canımız yıllardır Sivas anmasına katılıyor. Yani 400 ile 500 arası değişiyor. Sizin de söylediğiniz gibi 2 Temmuz yani cumartesi sabahı saat 9'da Coburg Lake Reserve'de bulunan Alevi Anıtı ziyaretiyle Sivas anma programımız başlayacak. Ziyaretten sonra akşam saat 7'de Hallacı Mansur Cemevinde anma programımızı gerçekleştireceğiz.
Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size.
Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın.
Evet, böylece yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Mesajlarınızla devam edeceğiz. Evet Nejat, senden mesajları alalım.
Evet, Beserek Rumuzu dinleyicimiz, hazır dışarıdan terörist getirecekseniz papazı verip FETÖ'yü alamadığınız Amerika Birleşik Devletleri'nden bir daha isteyin eğer gerçekten samimiyseniz diye bir mesaj göndermiş.
Varcan Sayat Bey, Batı NATO zirvesine maalesef Kürtleri bir kez daha satıp arkadan vurmuştur. Ayrıca Erdoğan'ın zirvede almış olduğu başarıları kutluyoruz diyor. Şener Akdemir Bey, Sivas katliamının asıl sorumlusu dönemin iktidarı ve Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur. Olay yerine itfaiye arabaları gecikmeli olarak bir saat sonra gönderilmiştir. Burada amaçları Siyonistlerin öncülüğünde ülkede Alevi-Sünni kaosu çıkarıp Türkiye'yi yıpratmaktı demiş bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, vahşet ve nefret taşıyan Müslümanlara dur demek, yanlış yapıyorsunuz diyen yine baştaki iyi Müslümanların olması gerekiyor. Sivas'ta insanları vahşice yakan canileri lanetliyor. İyiyi, güzeli, sevgiyi yenemeyeceklerini görüyoruz. Ölen 38 canı unutmadık, unutmayacağız. Tıpkı Kerbela'daki gibi demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzo dinleyicimiz, Türk lirasının değer kazanması ve buna karşılık Avustralya dolarının devamlı değer kaybetmesi karşısında milyon liralarım güvenip dönüş yaptığım Avustralya doları karşısında devamlı eriyip buhar oluyor. İflasın eşiğindeyim demiş bu dinleyicimiz. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz de, bu mutabakat eğer teröristler iade edilmezse hiçbir anlamı olmayacak diyor. NATO'da Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşma hakkında yine kandırılmak, Erdoğan ve ona inananlar lütfen son göz boyamalara aldanmayın. Maaşını artışını almamış güya benzine indirim yapıldı. Yok asgari ücreti artış ama enflasyon %200 demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, İsmail Bey, yeni mali yıl ile ilgili bilgiler güzel ama yaş emeklileri için güzel bir haber yok demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar. Kalan mesajları artık yarın okumaya devam edeceğiz.
Teşekkürler Necat. Evet yaş emeklileri için doğrusu bir şey yok. Daha doğrusu bütçede vardı biliyorsunuz, bir hayat pahalılığına karşı bir yardım yapıldı yaş emeklilerine. Onun dışında bir şey yok. Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bizleri mesajlarıyla destekleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve öne çıkan haber başlıklarını vererek sizlere bir müzik parçasıyla veda edeceğiz. Nur Yoldaş'tan dinleyeceğiz ama önce önemli haber başlıkları. NATO ile üyelik sürecinin başladığı Finlandiya ve İsveç'e Rusya'dan uyarı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde içinde 51 mültecinin cesedinin bulunduğu yük kamyonunun sınırda durdurulduğu ancak denetlenmediği ortaya çıktı ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki görüşmede Biden, yeni model F-16'ların Türkiye'ye satılması için çalışacağını söylediği iddia edildi. Yarın buluşmak üzere diyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.